Ayrım 23. Evrenin kimi, Özal'ın kimi? Tarihle yüzleşme. Erbil Tuşalp. Sayfa 241. İşkence mi yapacaksın? İşkence ile adam öldürme olaylarının konuşulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iktidar sıralarından, insan haklarına aykırı tutumu nedeniyle İçişleri Bakanı hakkında verilen gen soru önergesinin gerekçelerini sıralayan muhalefet sözcüsüne atılan laflar, ANAP'ın liberal dünya görüşünün sahteciliğini anlatmaya yetiyordu. Önce tahrik et, sonra mesaj ver. Namuslu insanlar gözaltına alınmaz. Polisi bölmeye gayret ediyorsunuz ama başaramayacaksınız. Utanır insan bunları söylerken. Soygunu da haber mi verecek yani? Gen sorunun temeli gazete haberlerine dayanıyor. Biraz da 2000'e doğrudan bahsetsene. Sizin savunduğunuz köpekler vurdu. 12 Eylül öncesinden kalma onlar. Ya terbiyenizi takının ya da ben veririm terbiyenizi, yoksa... İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli hakkında gen soruyu çoğunluk oylarıyla reddeden ANAP'lar için önemli olan iktidarda kalabilmekti. İnsan haklarına aykırılıkları örnekleriyle anlatan muhalefet sözcülerine laf atarak sataşanlar içinde hükümet üyesi bakanlar, parti yöneticileri, komisyon başkanları ile ANAP'lı siyaset adamları vardı ve ülkeyi yeniden bir uçurumun kıyısına getirdiklerinin ayrıdında değillerdi. Gen soru öngörüşme tutanaklarında adı geçen bazı sataşkan ANAP'lılar şunlardı: İbrahim Öztürk, Fecri Alpaslan, Ünal Yaşar, Ali Topçuoğlu, Haydar Özal, Ziya Ercan, Barlas Doğu, Ahmet Dalkıran, İsmet Tavgaç, İsmail Üdül, Rauf Ertekin, Adil Küçük, Sabri Keskin, Necat Tunçsiper, Abdülkadir Aksu, Adil Aydın, Alpaslan Pehlivanlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 15-11-1988 tarih ve 25. Birleşim tutanakları. İçişleri Bakanı Kalemli'yi gözleri gibi koruyorlardı. Çünkü o, Özal'a evrenin emanetiydi. Evren anılarında bu bakanlığa eski bakanlardan Zehir Hafiye lakabı ile ün yapan Doktor Faruk Sükan gibi birini getirmesini önermiş, mesela Doktor Mustafa Kalemli olabilir demiştim. Demek öyle yapmış diyordu. 6. cilt sayfa 206. Demokrasi ve özgürlükler konusunda tıpkı evren gibi düşünen Özal, veli nimetinin buyruğunu kıramıyordu. El kaldırarak meclisin denetim yollarını tıkamak çok kolaydı. Temel hak ve özgürlükler konusundaki eleştirilerin, yakınmalarının önüne oy çokluğu ile geçilemiyordu ama. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, özellikle Sayın Bakan döneminde güvenlik güçlerinin kendi içlerinde ve diğer kuruluşlarla önemli bir çekişme içine düştükleri ve bu nedenle görev engellenmesi noktasına varacak kadar ayrılıklar içinde bulundukları yolunda bilgi, belge, haber ve söylentiler çok yoğunlaşmıştır. Ama Sayın Bakan tıpkı insan hakları ihlali konularında olduğu gibi bu konularda da derin bir suskunluk, kayıtsızlık ve aldırmazlık göstermektedir. Güvenlik güçleriyle ilgili en sade ve en yapıcı eleştirilere bile güvenlik güçlerimiz yıpratılıyor gibi yapay bir savunmaya sığınan ANAP iktidarının İçişleri Bakanı, güvenlik güçlerini gerçekten yıpratan ilişkiler ve çelişkiler konusunda sürekli susmayı yeğlemektedir. Güvenlik güçlerini asıl yıpratan bakanın bu tavrıdır. Bakınız, İzmir Belediye Başkanı Özfatura, polis genel ev patronlarıyla çalışıyor, rüşvet alıyor, emniyetin çekmeceleri çalışıyor, diyor. İzmir polisi, belediyeler rüşvet alıyor diye cevap veriyor ama bakandan ses çıkmıyor. Ya Özfatura yalan söylüyor ya polis. Siz doğruyu bulun Sayın Bakan. Güvenlik güçlerinin bir kısmının mafya ile, ülkücü tahsilat çeteleriyle, hayali ihracatçılarla ve kaçakçılarla yasa dışı ilişkiler içinde bulunduğu yolunda çok sayıda itiraf, ihbar ve hatta kanıt vardır. Polisçe hazırlanan raporları dikkatle izlediğinizde suçlananların büyük bir bölümünün yine polis olduğunu göreceksiniz. Raporları okuduğunuzda tüylerinizin ürpermemesi mümkün değil. Polis şefleri yeraltı dünyasıyla iç içe, kucak kucağa, omuz omuza. Bakıyorsunuz, ünlü bir polis şefinin kızının düğününde yeraltı dünyasının ünlü bir ismi var. Bakıyorsunuz, yeraltı dünyasının ünlü bir ismi 1986 ara seçimlerinde Sayın Başbakan'la birlikte ANAP'ın kürsüsünde. Evrenin masasında Enis Kara Dumanları, Özal'ın seçim otobüsünde Kürt Ahmetleri görmek olağan işlerden sayılıyordu. Güneş Taner, Uğur Süzer, Hadi Üruh, Ermeni Simon, Ahmet Karaevli, Yakup Kefeli, Bülent Şimiler, Ahmet Özal, Supi Aşıcıoğlu, Emin Görpe, Mehmet Perçin, Yaşar Aktürk gurbet ellerinde Zürih'te Dolder Otel'de bir araya gelip hep birlikte ülkenin ekonomik sorunlarını tartışıyorlardı. Hayali ihracatçı Ertan Sert'in sabır taşı çatlıyor, cezaevinden Özal'a uzun bir mektup yazıyordu. Mektubunda Ahmet Karaevli'nin, Alaaddin Fırat'ın, Bülent Öztürkmen'in, Metin Emiroğlu'nun, Leyla Yeniay Köseoğlu'nun, İlker Tuncay'ın adlarının geçtiği söyleniyor, kimsenin sesi çıkmıyordu. Emlak Kredi Bankası'nı yaklaşık 100 milyon dolar dolandıran Kemal Horzum'un İsviçre'den Türkiye'ye iadesini önlemek için üçü bakan 5 milletvekili Lozan'a giderek yetkililerle temasta bulunuyorlar. Serbest bırakılması için noter tasdikli yazılı isteklerini sunuyorlar ve hiçbir şey olmamış gibi mecliste tur atıyorlardı. Liberal ekonominin nimetlerinden biri olan hür teşebbüs, hortaşları, BC hava yollarını, Güney Soğuk Hava Depolarını kuruyorlardı. Hortaş'ın ortaklarından Mustafa Arda, Orhan Süerdem, Ahmet Mahir Ablum, Ali İhsan Ulubahşi, Tekin Doğancı, Cavit Erdemir, Ali Turan Uysal, Haydar Gökçe, Şerafettin Uğur, Osman Akalın, Ali Türker Uysal ve Elya Benyeş'in işleri tıkırındaydı. Güney Soğuk Hava Depoları AŞ'nin ortakları Mustafa Arda, Orhan Süerdem, Ali İhsan Ulubahşi, Cavit Erdemir ve Fatih Sertel'in de keyiflerine diyecek yoktu. Mustafa Arda, Uğur Reyhan, Orhan Süerdem, Sabri Bolışık ve Kemal Horzum, BC Hava Yolları işini istedikleri gibi kıvıramamışlardı. İhracat patlıyor, yatırımlar artıyor, Türkiye büyüyordu söylenenlere göre. Emlak Kredi'nin hesaplarından Greenlace Bank Geneva 222, Swiss Volksbank Geneva Tekkeş 11.828 ve Bank Paş Geneva 200.540 numaralı hesaplara oluk gibi para akıtılıyordu. Her şey herkesin gözleri önünde oluyordu, çıt çıkmıyordu. Bakıyorsunuz bugünlerde ünlü olmuş yeraltı dünyasının bir adamı bir emniyet müdürüyle birlikte Elazığ düğüne gidiyor. Bir bakıyorsunuz bir gazetede manşette şunlar yazılı. Hürriyet 9 Aralık 1987. Polis raporunda Özal'ın adı. Küçük Hikmet cinayetinin ardındaki büyük altın kaçakçılığındaki döviz transferi nasıl sağlandı? Bugün aradığınız söylediğiniz berber Yaşar'a döviz transferinin Sayın Başbakan'ın izniyle sağlandığını yazan namuslu polis de var. Ne yaptınız bu polise? Bunları sümen altına atıyorsunuz. Ortaya bu kez Başbakan bir iddia atıyor ve yeraltı dünyasıyla DYP arasında ilişki vardır diyor. Banker Bako ile Hüsamettin Cindoruk arasında ilişki vardır diyor. DYP'nin yeraltı dünyası ile bağlantıları bulunduğu savının ünlü Kırıkkale Tüpraş toplantısında ortaya atıldığı söyleniyor. Toplantıya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Galip Demirel, Emniyet Genel Müdürü Saffet Arıkan Bedük, Ankara, İzmir ve Gaziantep valileri Cahit Bayar, Vecdi Gönül, Abdülkadir Aksu ile biraderlerden Korkut Özal'ın katıldıkları öne sürülüyordu. 21 Ocak 1987. Evreninki iktidara gelmek, Özal'ınki iktidardan gitmemek için programlanmıştı sanki. Hiçbir işlem yapamıyorsunuz. Ya başbakan doğru söylemiyor, ya siz olayların aydınlatılmasından yana değilsiniz ya da gücünüz yetmiyor. Banker Bako ile Sayın Cindoruk arasındaki ilişkiyi gayri resmi araştırmak için görev verdiğiniz savcıyı da İstanbul Beyoğlu'na atadınız. Bu ve benzer olayları soruşturmuyor, onlar hakkında hiçbir işlem yapmıyorsunuz ama evlatlarının daha insanca yaşam sürmesi için çırpınan başörtülü beyaz saçlı anaları İnsafsızca coplatıyorsunuz. 15 Kasım 1988 İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli hakkında verilen gen soru ön görüşmeleri. Demokratik rejimlerde, hatta demokrasiye yönelen ülkelerde hükümet düşüren bu ve benzeri savlar karşısında iktidar partisinin sözcüleri ve hükümet üyeleri, biz gidersek 12 Eylül gelir korkutmacası ya da Türkiye'nin son derece önemli jeostratejik konumu aldatmacasına başvuruyorlardı. Cumhuriyet tarihinde bir bakanın ilk kez meclis kürsüsünden "Terbiyenizi takının yoksa ben veririm terbiyenizi" diye bağırdığı, milletvekillerinin ise "işkence mi yapacaksın, sözünü geri al" diye karşılık verdikleri duyuluyordu. Özal'ınkiler Evren'inkilere nasıl da benziyordu. İşkence savlarına sayılarla yanıt veriyor görünüyor. Örneğin 102 adet işkenceyle ölüm iddiasını sayılarla süsleyerek küçültüyorlardı. 1 Ocak 1988 tarihi itibariyle 33 güvenlik görevlisi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 243. maddesinde yer alan suçtan dava açılmış olup, bir güvenlik görevlisi hakkında takipsizlik, 32 güvenlik görevlisi hakkında beraat kararı verilmiştir. Bakan Kalemli bu açıklamayı 15 Kasım 1988'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmıştı. Oysa İçişleri Bakanlığı 1980'den bu yana karakollarda ve emniyet müdürlüklerinde meydana gelen 102 olaydan sadece 13'ü için dava açıldığını, yapılan yargılamalarda 16 güvenlik görevlisinin mahkum olduğunu açıklıyordu. 102 ölüm olayından 49'u intihar, 37'si hastalık, 5'i keşif sırasında hasmı tarafından, 11'i ise güvenlik kuvvetleriyle girdikleri çatışma sırasında öldürülmüştü. 11-17 Eylül 1988. Siyaset hiç bu kadar ayağa düşürülmemişti. Bir yanda 102 ölü, bir yanda aklanan 33 suçlu ile durumu idare ediyorlardı. İşkenceden ölen yok. Büyük bir şiddetle yalana başvuruyorlardı. Şiddet Evren'inkinde olduğu gibi Özal'ınkinde de siyasetin temel öğesiydi. Yalanlar korkuyla süslendikçe geçerliği artıyor, büyük çoğunluğuyla halk bu yalandır diyemiyordu. Bizim kuşağın görüp yaşadığı kadarıyla şiddet tüm siyasal dönemlerin vazgeçilmez bir öğesi olmuştu. Ama dünü bugünden Evren'inkini Özal'ınkinden ayıran bir ölçü olmalıydı. Biri korkuyla süslediği yalanları kapalı kapılar ardında üretiyor, öteki "madem hakkım niye yansın" diyerek halkın gözünün içine baka baka yalan söylüyordu. Şiddetin toplumdaki egemen dünya görüşü içinde kazandığı gerçekliği biri korkuyla, öteki fırsatla besleyip büyütüyorlardı. Çağdaş bir toplumda hiçbir devlet ya da siyaset adamı hasta yatağından kalkıp eylemler sürerse "biz de mecliste bekleyen idam cezalarını uygulamaya koyarız" diyemezdi. Özal, Houston'dan Güneydoğu'da olayların bir süre daha devam edeceğini söylerken, çağdaş ve demokrat bir insanın aklının kolay kolay alamayacağı seçenekler üzerinde duruyordu. Hadiseler bir müddet daha devam edebilir ama ölmeye mahkumdurlar. Yakalanmış bir sürü eşkıya var ya da mahkum olmuş yığınla PKK'cı var. Yarın bakarsınız meclisten bunların idamı çıkar diyordu. 14 Mart 1987. Ya vurarak ya da asarak öldürmek bir sivil yönetim döneminde çözüm sayılıyordu. Çağdaş toplumda hiçbir devlet ya da siyaset adamı görüldükleri yerde vurulup öldürüleceklerdir, geberip gideceklerdir diyemezdi veya pişman olmaya fırsat bile bulamayacaklar diyemezdi. Evren'inki de, Özal'ınki de şiddeti geçerli, yalanı kaçınılmaz olarak görme noktasında birleşiyordu. O noktada asılacak olanların da, vurulup öldürülecek olanların da bu ülkenin çocukları oldukları kolaylıkla unutuluyor, iktidarlarının gücüne tapınmanın keyfi yaşanıyordu. Şiddetin ve yalanın beslediği siyasal ortamı, yalanlamayacak büyük yalanlar belirliyordu. Evren'inkinden Özal'ınkine uzanan süreçte, işkenceyi yalanlamanın, yatsımanın, umursamamanın bir tek işlevi oldu. Tüm karşı çıkmalara karşın işkencenin bir sorgu yöntemi olarak geçerliliğinin sürdürülmesi sağlandı. İşkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi'nin yürürlüğe girip bir iç hukuk kuralına dönüştüğü gün Emniyet Genel Müdürü Sebahattin Çakmakoğlu büyük bir rahatlıkla Türkiye'de son 5 yıl içinde işkence sonucu ölen hiç kimse olmadığını söyleyebiliyordu. Çakmakoğlu'nun 2 Şubat 1989 günlü Cumhuriyet'e yaptığı açıklama 29.8.1991-20.11.1991 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı yapan Çakmakoğlu 1992 yılında Özal'ın başdanışmanlığına atandı. Herkese göre olduğu gibi ona göre de belli mihrakların asılsız ve amaçlı iddiaları söz konusuydu. Çakmakoğlu'nun ağzından çıktığı anda tarihe mal olan açıklamasından anlaşıldığı kadarıyla işkencede ölen hiç kimse yoktu ama yine onun sözleriyle bu nedenle 26 güvenlik görevlisi hakkında soruşturma açılmıştı. Devletin gözünü yalan bürüyünce devlet ve siyaset adamları ve bürokratlar da bundan payını alıyorlardı. Emniyet Genel Müdürü, İçişleri Bakanı'nın söylediklerini unutarak tek ayağı üstünde konuşmayı bile göze alabiliyor, birilerine yaranıyordu. İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut daha 1986'lardan 12 Eylül 1980, 11 Mayıs 1986 tarihleri arasında 758 emniyet görevlisi hakkında işkence nedeniyle soruşturma açıldığını ve bu süre içinde 78 kişinin işkence sonucu yaşamlarını yitirdiğini söylemişti. İçişleri Bakanlığı kayıtlarında işkence nedeniyle haklarında adli işlem yapılan 758 polisten 684'ünün tutuksuz yargılandığı açık seçik ortadaydı. Akıl karıştırmak, zihin bulandırmak konusunda Evrininki de, Özal'ınki de sayıları ustaca kullanıyorlardı. 5 yıl öncesinin İçişleri Bakanı'na göre Türkiye'de işkence vardı. 5 yıl sonrasının Emniyet Genel Müdürü'ne göre Türkiye'de işkence yoktu. 5 yıl öncesinin bakanına göre Türkiye'de işkence nedeniyle 78 kişi yaşamlarını yitirmişti. 5 yıl sonrasının genel müdürüne göre Türkiye'de bir tek kişi bile işkence nedeniyle ölmemişti. Bu yaklaşım Evren'in ölülerine Özal'ın ölülerinin eklenmesine neden oluyor. Niçin, nerede, nasıl ve ne zaman öldükleri, öldürüldükleri açıklanmayan yüzlerce insan yaşamdan koparılıyordu. Sadece küçük bir bölümü. Haksız ve hukuksuz bir seçimle iktidar olmanın keyfi, insan haklarına aykırı davranışlar söz konusu olduğunda bozuluyor, yönetimi suçlu bir suskunluk kaplıyordu. Cezaevindeki insanlara fare yedirilen, makatlarına cop sokulan, çaylarına işenen, pislik yutturulan bir ülkede demokratikleşmeden, sivilleşmeden söz etmek inandırıcı olmuyordu. İnandırıcılık konusunda da Özal'ınki Evren'inkine çok benziyordu. Kendi değerlendirmeleri, kendi nitelemeleriyle demokratikleşmeden söz edenler, karşı savlar karşısında ağızlarına kilit vuruyorlar, olur böyle vakalardan bir adım ileriye gidemiyorlardı. Belgeleri, bilgileri, kanıtları tarihe gömdüklerini sanıyorlar, taş duvar gibi susuyorlardı. İçişleri Bakanı olarak gerek meclis kürsüsünde ve gerekse basın toplantılarında sürekli olarak işkenceyi ve işkencecileri inkar etmektesiniz. Bu tutumunuz işkencecileri yüreklendirmekte, onlara moral vermektedir. Bırakın bütün Türkiye'yi, sadece Ankara'da bir yıl içinde yani 1988 yılı içinde binlerce işkence olayı yaşanmıştır. Ankara siyasi şubesinde gözaltına alınan insanlar cinsel organlarına elektrik verildiğini, Filistin askısına alındıklarını, kendilerine su sıkıldığını, hayallerinin sıkıldığını, coplandıklarını ve en kaba yöntemlerle dövüldüklerini haykırmaktadırlar. İşkence resmi makamların resmi belgeleriyle ispatlanmış olmasına rağmen siz hala işkenceleri gündeme getirenler başka çevrelere mesaj vermek istiyorlar diyerek kamuoyunu baskı altına almaya çalışıyorsunuz. Türkiye'de kurumlaşmış işkencenin devam edip etmediğini 1988 yılı içinde sadece Ankara'da ispatlı birkaç işkence örneğine göz atarak belirlemek mümkündür. Ankara Emniyet Müdürlüğü Şube 1, Büro İllegal Sorumlu ED'nin 10-11-1985 tarih ve 9355 sayılı yazılarıyla Adli Tabip diye gönderilen Rüştü Yüksel, Ahmet Ateş, Aysel Gürel, Osman Albayram, İskender Çetin'in Ankara Emniyet Müdürlüğü 1. Şube Amirliği'nin 11.8.1988 tarih ve 6.283 sayılı yazısı ile Adli Tabipliğe gönderilen Zeynep Aldoğan'ın, Yeni Mahalle Cumhuriyet Savcılığı'nın 21.12.1988 tarih ve 11.127 sayılı yazıları ile Adli Tabipliğe gönderilen Metin Hallaç'ın, Ankara Kapalı Merkez Cezaevi Müdürlüğü'nün 2.12.1988 tarih ve 988-9-1682 sayılı yazıları ile Adli Tabipliğe gönderilen Mustafa Kapıkıran'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü 1. Şube Büro İllegal Sor B-2'nin 3.11.1988 tarih ve C-89 sayılı yazıları ile Adli Tabipliğe gönderilen Ziya Yavuzeş, Ayça Uslu, Hüseyin Çolak'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü 1. Şube Büro İllegal Soru C'nin 7.11.1988 tarih ve 1988'e 24 sayılı yazıları ile Adli Tabipliğe gönderilen Uğursel Öztürk'ün, Ankara Emniyet Müdürlüğü 1. Şube Büro İllegal C2'nin 24.10.1988 tarih ve 8.462 sayılı yazıları ile memur refakatinde Adli Tabipliğe gönderilen Kadri Esentürk Tayfun Şen'in, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi Müdürlüğü'nün 6.10.1988 tarih ve 1988'de 9-1405 sayılı yazıları ile Adli Tabipliğe gönderilen Nadir Nadi Usta'nın, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın 39.1988 tarih ve bila sayılı yazıları ile gönderilen Bayram Balcı'nın, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi Müdürlüğü'nün 28.7.1988 tarih ve 1988'e 9-1035 sayılı yazıları ile Adli Tabipliğe gönderilen Mehmet Aslan'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün 15.6.1988 tarih ve 1. Şube İllegal Sor B-I 948 sayılı yazısı ile Yeni Mahalle Sağlık Ocağı Tabipliğine gönderilen Mehmet Kellitli, Remzi Öztürk, İbrahim Aydoğan'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü 1. Şube İllegal Büro A'nın 14.5.1988 tarih ve bila sayılı yazıları ile Adli Tabipliğe gönderilen İsmail Durgut, Nail Turak, Cevdet Taştan'ın, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi Müdürlüğü'nün 14.3.1988 tarih ve 1932'ye 9-411 sayılı yazıları ile Adli Tabipliğe gönderilen Cem Ali Timuçin'in, aynı kurumun 17.3.1988 tarih ve 1988'e 9-441 sayılı yazıları ile Adli Tabipliğe gönderilen Ünal Demir, Serdar Toka, Tarık Topçu, Suat Karabulut'un, Adli Tıp Kurumu Ankara Şube Müdürlüğü'nün 14.3.1988 tarih ve 108.325 sayılı raporuyla Kemalettin Kahraman'ın, aynı kurumun 1.8.1988 tarih ve 32.034 sayılı raporuyla Galip Yağ'ın, aynı kurumun 22.9.1988 tarih ve 40.059-60 ila 71 sayılı raporuyla Hüseyin Can Balıcanlı'nın, aynı kurumun 6.10.1988 tarih ve 42.266 sayılı raporuyla Mehmet Ali Çakıroğlu'nun, yine aynı kurumun 10.11.1988 tarih ve 47.592-93-94-600-603 sayılı raporuyla Mustafa Serdar Kayaoğlu'nun işkence gördükleri devletin resmi belgeleriyle saptanmıştır. Sayın Bakan, sizin tabirinizde iddiaya dayalı gerçek dışı herhangi bir isnatta bulunmuyorum. Üstelik bunca işkence sadece Ankara ilinde 1988 yılı içinde yapılanların sadece küçük bir bölümüdür. Bir de bütün ülkede yapılan işkenceleri düşünün. CHP Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli'ye yönelttiği yazılı soru önergesi. İstense meclisten de başbakanlıktan da duyulabilecek işkence çığlıkları ülkenin başkentinden yükseliyordu. Ülke yönetiminde yalan ve yatsımaya dayalı insan hakları politikaları egemen oluyordu. 23. ayrımın sonu, sayfa 252.